Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 5. ayrım. Adım Pierre Niemann, başkomiser. Remy Kayo cinayetini soruşturuyorum. Pierre Niemann mı diye yineledi, inanmıyormuş gibi. Olacak şey değil, inanılmaz. Çenesinin ucuyla yerdeki transistörlü küçük radyoyu gösterdi. Biraz önce haberlerde sizden bahsettiler. Daha dün gece Parc des Princes yakınlarında iki katili tutukladığınızı söylediler. Bunun iyi bir şey olduğunu, içlerinden birinin ağzını burnunu dağıttığınızı, bunun da o kadar iyi olmadığını. Yoksa aynı zamanda iki yerde birden mi bulunuyorsunuz? Sadece bütün gece araba kullandım. Burada ne arıyorsunuz? Buranın polisleri yetersiz mi? Takviye olarak geldim diyelim. Fanny yeniden elindekilerle ilgilenmeye başladı. Sert köpük levhayı önce ıslatıyor, sonra da iki eliyle zımparalamaya çalışıyordu. Vücudu tıknazdı ve sağlam görünüyordu. Giyimine özen gösterdiği söylenemezdi pek. Neoprenden dalgıç tulumu, denizci parkası, açık renk deriden sıkıca bağlanmış dağcı postalları. Güneşin ışıkları sahnenin üzerini parlak bir aydınlıkta örtüyordu. ''Şoku iyi atlatmışa benziyorsunuz.'' diye söze girişti Niemann. ''Hangi şoku?'' ''Şey, cesedi.'' ''Düşünmemeye çalışıyorum. Söz etmekten rahatsız olur musunuz?'' ''Buraya bunun için geldiniz, öyle değil mi?'' Niemann'a bakmıyordu. Elleri sert köpükten levha boyunca kalkıp kalkıp iniyordu. Hareketleri kesin ve kabaydı. ''Cesedi nasıl buldunuz?'' ''Her hafta sonu çağlayanlardan inerim.'' Elindeki levhayı gösterdi. Bunun gibi bir şeyle. İnişlerimden birini tamamlamıştım. Kampüsün yakınında doğal bir baraj vardır. Kolayca yanaşmaya izin veren kayalık bir duvar. Levhayı sudan çıkarırken cesedi gördüm. Kayada mı? Evet, kayada. Yanlış. Oraya gittim. Kayayı görecek kadar bir yer yok orada. Oradayken kayanın içindeki 15 metre yukarıdaki bir şeyi görmek imkansız. Fanny zımpara kağıdını bıraktı. Ellerini silip bir sigara yaktı. Bu basit hareketler bile Niemann'ın şiddet duygularını kamçılamaya yetti. Genç kadın uzun mavi bir duman üfledi. Ceset kayaların içindeydi ama ben onu kayada görmedim. Ya nerede? Nehrin sularında, yansımasını, gölün yüzeyinde beyaz bir leke. Niemann'ın yüz hatları gevşedi, tam düşündüğüm gibi. Soruşturmanız için önemli mi bu? Hayır, ama kesin şeylerden hoşlanırım. Niemann biraz durdu, sonra yeniden konuştu. Dağcılıkla da ilgileniyor musunuz? Nereden anladınız? Bilmem, belki de bölgenin özelliklerinden. Üstelik çok, çok sporcu bir haliniz var. Genç kız dönüp kollarını vadiye hakim dağlara doğru açtı. İlk kez gülümsüyordu. İşte mülküm komiser. Grand Pic de Belledon'dan Grand Rose'a kadar bütün dağları avucumun içi gibi bilirim. Akarsulardan inmiyorsam dağlara tırmanıyorum demektir. Size göre o cesedi kayaların arasına sıkıştırmak için dağcı olmak mı gerekir? Fanny yeniden ciddileşti. Sigarasının korlaşmış ucuna bakıyordu. Şart değil, hayır. Kayalar neredeyse doğal basamaklar gibidir. Öte yandan böylesi bir yükü taşırken dengesini kaybetmemesi için insanın gerçekten çok güçlü olması lazım. Adamlarımdan biri katilin kayalığın diğer yanından, dik olmayan tarafından tırmandığını, sonra da cesedi bir iple sarkıttığını düşünüyor. Yolu gereğinden fazla uzatırdı bu dediğiniz. Kadın biraz tereddüt ettikten sonra sözlerini sürdürdü. Bir de üçüncü bir yol var, oldukça basit bir yol. Tabii eğer tırmanma tekniklerinden az da olsa haberiniz varsa. Sizi dinliyorum. Fanny sigarasını postalının tabanına bastırarak söndürdü. İzmariti bir fiskeyle fırlattı. Benimle gelin dedi. Spor salonuna girdiler. Niemann içerideki loşluğa rağmen üst üste yığılmış minderleri, paralel barların dümdüz gölgelerini, sırıkları, düğümlü ipleri gördü. Fanny sağdaki duvara doğru yürürken konuşmayı sürdürdü. Burası benim yerim. Yaz boyunca kimse ayak basmaz buralara. Bir tezgahın üzerine asılı lambayı yaktı. Tezgahın üzerinde çeşitli aletler, takozdan kelepçeye kadar türlü metal parçalar vardı. Fanny bir sigara daha yaktı. Niemann sordu. Nedir bunlar? Sikkeler, kabaralar, üçgenler, karabine halkaları, kısacası dağcılıkta kullanılan malzemeler. Yani? Fanny ağzındaki dumanı üfledi. Bu kez ard arda hıçkırıyormuş gibi yaptı. Yani komiser bey, böylesi aletlere sahip olup nasıl kullanacaklarını bilen bir katil, nehrin kıyısındaki bir cesedi kolayca kayaya çıkarabilir. Nieman kollarını kavuşturup sırtını duvara dayadı. Fanny sigarasını dudaklarının arasına kıstırıp aletleri karıştırdı. Bu zararsız hareket, komiserin arzusunu kamçıladı. Bu kız hoşuna gidiyordu, ötesi yok. Size söylemiştim dedi Fanny, kayalığın o yüzü doğal basamak gibidir. Dağcılığı bilen, hatta sadece trekkinge alışık biri için, cesedi kıyıda bırakarak oraya çıkmak çocuk oyuncağı. Peki sonra? Fanny üstü delik dolu, yeşil ve parlak bir makara aldı. Sonra bunu kayaya takarsınız, yarığın üzerinde bir yere. Kayaya mı? Nasıl? Çekiçle mi? Çok zaman almaz mı? Genç kadın sigara dumanları arasından cevap verdi. Dağcılık bilgini sıfırdan da beter komiser. Tezgahın üzerinden bir dalı takozları aldı. Bunlara spit denir. Kayaya yerleştirilir bunlar. Bunun gibi bir matkapla, siyah ve yağlı bir aleti işaret ediyordu. Birkaç saniyede herhangi bir kayaya istediğiniz kadar spit saplayabilirsiniz. Sonra makaranızı takar, cesedinizi çekersiniz. Dar ve zor yerlere çanta çıkarmak için bu yöntem kullanılır. Nieman dudaklarını kuşkuyla büktü. Oraya çıkmadım ama bana kalırsa yarık çok dar. Katilin o dar yere girip, hiç gerilmeden, sadece kol gücüyle cesedi nasıl çektiğini aklım ermedi doğrusu. Ya da yine aynı şüpheli profili. Bir dev. Yarıktan çekmekten söz eden kim? Dağcının cesedi yukarıya çekmek için yapacağı tek bir şey vardı. Karşı ağırlık kullanmak. Bunun için de makaradan sarkan, diğer uca asılıp aşağıya inmek. O zaman ceset kendi kendine yükselir. Komiser birden kullanılan yöntemi anladı. Nedenli basit olduğunu görüp gülümsedi. Yine de katilin maktulden daha ağır olması gerekiyor, öyle değil mi? Ya da eşit olması. Kendinizi boşluğa bıraktığınızda ağırlığınız artar. Cesedi bir kez yukarı çıkardıktan sonra sizin katil kayalardaki basamakları kullanarak çıkmış. Sonra da kurbanını o gösterişli mezarına tıkmıştır. Komiser bir kez daha masanın üzerindeki halkalara, takozlara ve makaralara baktı. Bir hırsızın avadanlıklarını düşündü ama bu kez özel bir hırsızın, yükseklik ve yer çekimi kurallarını hiçe sayan bir hırsızın. Böylesi bir çalışma ne kadar sürer? Benim gibi biri için 10 dakika. Nieman başıyla onayladı. Katilin profili belirmeye başlamıştı. Dışarı çıktılar. Güneş bulutların arasından sızıyor, dağların tepelerine kristalimsi bir aydınlığa boğuyordu. Nieman yeniden sordu. Bu fakültede öğretim üyesi misiniz? Jeoloji. Başka? Bir sürü disiplinle uğraşıyorum. Taşların sınıflandırılması, tektonik kırılmalar, bir de buzullar, buzulların gelişimi. Oysa çok genç görünüyorsunuz. Doktoramı 20 yaşında verdim. Daha o zaman baş asistandım. Fransa'nın en genç doktoruydum. Şimdi 25 yaşındayım ve profesörüm. Tam bir inek yani. Doğru, tam bir inek. Burada, Guernon'da, emekli profesör torunu, emekli profesör kızı. Yani birliğin üyesisiniz. Hangi birliğin? Adamlarımdan biri bir ara Guernon'da öğrenim görmüş. Bana üniversitede, fakülte profesörlerin çocuklarından oluşan, seçkin ve kendine özgü bir grup olduğunu anlattı. Fanny başını kurnazca salladı. Ben bunu daha çok büyük bir aile olarak adlandırırdım. Sözünü ettiğiniz çocuklar, fakültede, eğitim ve kültür ortamında büyüyor. Sonra, mükemmel dereceler elde ediyorlar. Bu da doğal, öyle değil mi? Sportif alanda bile mi? Fanny kaşlarını kaldırdı. Bu da dağ havasına bağlı olmalı. Nieman devam etti. Kuşkusuz Remy Kayo'yu tanırdınız. Nasıl biriydi? Fanny tereddütsüz cevap verdi. Yalnız biri. İçine kapanık. Hatta soğuk. Çok parlak biri. Baş döndürecek kadar iyi yetişmiş. Burada bir söylenti vardır. Kütüphanedeki bütün kitapları okumuş olduğu anlatılır. Sizce bu söylentide bir gerçek payı olabilir mi? Bilemem. Yine de kütüphaneyi avucunun içi gibi bilirdi. Babası da fakültenin baş kütüphanecisiydi. Nieman birkaç adım attı. Bunu bilmiyordum. Kayolar bahsettiğiniz büyük ailenin üyesi miydi? Tabii ki değillerdi. Tam tersine. Remy bu fikre bile karşıydı. Bütün eğitimine rağmen beklediği sonuca bir türlü ulaşamadı. Bana kalırsa, yani belki de demek istiyorum, bizi kıskanıyordu. Uzmanlık dalı neydi? Galiba felsefe. Tezini tamamlamak üzereydi. Hangi konuda? Hiçbir fikrim yok. Komiser sustu. Güneşin giderek aydınlattığı dağlara dikti gözünü. Gözleri kamaşmış devlere benziyordu dağlar. Babası diye girişti söze. Hayatta mı? Hayır, kayboldu. Birkaç yıl önce. Bir dağcılık kazası. O konuda kuşkulu bir şey var mı? Nelerde düşünüyorsunuz? Çığ altında kalıp öldü 93'te. Grönland Dalmont'taki çığ düşmesinde. Ne de olsa polissiniz tabii. İki dağcı kütüphane görevlisi var. Bir baba ile oğlu. İkisi de dağda ölmüş. Bu kadar rastlantının altını çizmek gerekmez mi? Remy'nin dağda öldüğü kesin değil ki. Haklısınız. Oysa cumartesi sabahı dağda yürümeye gitmişti. Anlaşılan dağdayken katille karşılaştı. Belki de rotasını bilen biriydi katil. Remy hiç belirli bir rota izleyeceklerden değildi. Hele yolunu başkalarına açıklamak hiç. Çok, çok gizlilik düşkünü biriydi. Nieman eğildi. Teşekkürler küçük hanım. Cümleyi ezbere biliyorsunuzdur. Eğer aklınıza bir ayrıntı gelirse beni bu numaralardan birinden bulabilirsiniz. Nieman cep telefonunun ve rektörün üniversitede ayırdığı odanın numaralarını verdi. Jandarma karakolundan çok fakültede bulunmayı tercih etmişti. Mırıldandı. Görüşmek üzere. Genç kadın gözlerini kaldırmadı. Nieman uzaklaşmak üzereyken sordu. Bir soru sorabilir miyim? Kristalimsi göz bebeklerini komisere dikmişti. Nieman rahatsızlık hissetti. Göz bebekleri fazla açık renkliydi. Cam gibi, kırağı gibi keskin. Sizi dinliyorum diye cevap verdi. Radyoda şey diyorlardı. Jack Mesrin'i öldürenlerden olduğunuzu. Gençtim ama evet doğru. Merak ediyorum da. Sonra insan ne hissediyor? Neden sonra? Böyle bir şeyden. Nieman genç kadına doğru birkaç adım attı. Fanny içgüdüsel olarak geri çekildi. Yine de gözlerini cesaretle kaldırdı. Meydan okurcasına baktı. Sizinle gevezelik etmekten hep zevk duyacağım, Fanny. Ama bundan söz ettiğimi hiç duyamayacaksınız. Ne de o gün kaybettiklerimden. Genç kadın bakışlarını indirdi. Kısık bir sesle konuştu. Anlıyorum. Hayır, anlamıyorsunuz. Bu da sizin şanslı olduğunuzu gösterir. 6. kısım. Yağmur damlaları sırtında tıpırdıyordu. Nieman, jandarma karakolundan ödünç yürüyüş ayakkabıları almış, şimdi de kayalığın çıkılması nispeten kolay, doğal basamaklarından tırmanıyordu. Yarığın hizasına vardığında, cesedin bulunduğu dar girintiyi inceledi. Yarığın iç cidarını büyük bir dikkatle araştırdı. Gore-Tex eldivenleri içindeki elleriyle taşta spit izleri aradı. Taşta delikler vardı. Buz gibi su damlaları yüklü rüzgar yüzünü kamçılıyordu ama Nieman bu duygudan hoşlanırdı oldum olası. Küçük gölün kıyısına vardığında tüm olumsuz koşullara rağmen güçlü bir tatmin duygusu kaplamıştı içini. Belki de katil burayı aynı nedenle seçmişti. Burası döküntüsüz, pürüzsüz bir sükunet yuvasıydı, bir dinginlik merkezi. Yeşim rengi suların şiddet yüklü ruhlara barış ve huzur getirdiği bir yer. Hiçbir şey bulamıyordu. Oyuğun çevresinde araştırdı, takoz izi yoktu. Dizini yarığın kenarına dayayıp iç duvarları sıvazladı. Birden parmakları oyuğun tabanının ortasında belirgin bir delik buldu. Fanny Ferreria'ya sessiz bir teşekkür gönderdi. Doğru bilmişti genç kadın. Takoz ve makaralar taşıyan katil, anlaşılan kendi ağırlığını kullanarak cesedi buraya çıkarmıştı. Kolunu daha ileri uzattı. İçerisini iyice yokladı. Sonra üçgen şeklinde yerleştirilmiş, 20'şer santim derinliğinde 3 delik buldu. Makaraları taşıyan 3 spitin izleri. Cinayetle ilgili ayrıntılar beliriyordu. Remy Kayo, dağdaki gezintisi sırasında hazırlıksız yakalanmıştı. Katil onu bağlayıp işkence yapmış, bu ıssız yüksek tepelerde parçalayıp öldürmüş, sonra da kurbanının cesediyle birlikte vadiye inmişti. Nasıl? Nieman 15 metre aşağıya, suların cilalı bir ayna gibi hareketsiz göründüğü göle baktı. Dereden, katil dereyi bir kano ya da benzeri bir şeyle aşmış olmalıydı. İyi ama bu kadar zahmet sebebi neydi? Cesedi cinayet yerinde bırakmak daha kolay, daha mantıklı olmaz mıydı? Dikkatle aşağıya indi. Kıyıya vardığında eldivenlerini çıkardı. Sırtını kayalara döndü. Bu kez dümdüz sularda yarığın aksini aradı. Yansıma bir tablo kadar belirgindi. Şimdi inanmıştı. Burası bir tapınak olmalıydı. Sükunet ve temizlik tapınağı. Belki de katil burayı bu nedenle seçmişti. Her neyse, komiser artık bir şeyi iyi biliyordu. Peşinde olduğu katil, usta bir dağcıydı. Nieman'ın arabasında güçlü bir telsiz vardı ama başkomiser bu aleti hiç kullanmazdı. Tıpkı daha da güvensiz bulduğu cep telefonunu gizli konuşmalar için kullanmadığı gibi. Yıllardan beri model ve markasını sık sık değiştirdiği bir pajerden, yani çağrı cihazından yararlanıyordu. Kimse bir parola kullanılarak girilen böyle bir sistemi dinleyemezdi. Bu aleti, radyo mesajlarının gizliliğinin farkına varan uyuşturucu tüccarlarına borçluydu. Nieman, cihazının numarası ile şifresini Juano, Barnes ve Vermon'a vermişti. Arabaya binerken cihazı cebinden çıkardı ve kadranın düğmesine bastı. Mesaj yoktu. Motoru çalıştırıp üniversiteye döndü. Saat sabahın 11'i olmuştu. Yemyeşil meydanın ortasında tek tük insan geçiyordu. Beton bloklara göre biraz yanda kalan birkaç öğrenci koşuyordu. Yan yola sapıp merkez binaya yöneldi. 8 katlı bu dev bunker 600 metre uzunluğundaydı. Arabasını durdurup elindeki planı inceledi. Büyük bina, kütüphanenin dışında tıp ve fizik bilimleri amfilerini de barındırıyordu. Ara katlarda da uygulamalı çalışmaların yapıldığı salonlar vardı. En üst kat yatakhanelere ayrılmıştı. Kampüs bekçisi keçe uçlu kırmızı kalemle Remy Kayo ve eşinin daire numarasını yazmıştı. Pierre Nieman, ana girişin yanındaki kütüphane kapısını geçti ve kendini binanın geniş holünde buldu. Geniş pencerelerle aydınlanmış büyük bir mekan. Duvarlarında sabah aydınlığında parlayan, naif freskler bulunan holün diğer ucu, 100 metre ötede madeni bir toz içinde gözden kayboluyordu. Paris üniversitelerinin açık renk mermeri ve ahşabı ile ilgisi bulunmayan bu yer, boyutlarıyla daha çok Stalin mimarisini andırıyordu. En azından böyle sanıyordu Nieman. Başka hiçbir fakülteye adım atmamıştı ne de olsa. Ne Paris'te ne de başka bir yerde. Asma merdivenin granit basamaklarına tırmandı. Merdiven birbirinden dikey lamalarla ayrılmış, keskin dönemeçli bölümlerden oluşuyordu. Diğer kısımlar gibi ezici, aynı mimarın elinden çıktığı kesin bir fantezi. Her iki neon lambadan biri yanmadığından, yürürken tamamen karanlıktan ışıklı bölgelere girip çıkıyordu. Sonunda iki yanında numaralı küçük kapıların sıralandığı dar bir koridora girdi. Bu dar ve karanlık yolu izleyerek tüm lambalar ruhunu teslim etmişti. 34 numarayı Kayo çiftinin dairesini aradı. Kapı aralıktı. Başkomiser ince kontrplak kapıyı iki parmağıyla itti. Onu sessizlik ve loşluk karşıladı. Nieman şimdi daracık bir holdeydi. Dipte dar koridoru boydan boya geçen bir ışık şeridi vardı. Hafif aydınlık, duvarlara asılı çerçeveleri görmesini sağladı. 30'lu ya da 40'lı yıllardan kalma siyah-beyaz fotoğraflar. Göğü delen, toprağı ezen, birer gurur abidesi gibi görünmeye çalışan olimpiyat sporcuları. Yüzlerden, silüetlerden, duruşlardan, bir çeşit endişe verici kusursuzluk, bir heykel pürüzsüzlüğü, bir insan dışılık sızıyordu. Nieman, üniversitenin mimari üslubunu düşündü. Bütün bunlar tutarlı bir bütünlük oluşturuyordu. İnsanı pek rahatlatmayan bir bütünlük. Çerçevelerin içinde Remy Kayo'nun portresini seçti. Daha iyi görebilmek için duvardan indirdi. Kurban, güler yüzlü, kısa saçlı, yakışıklı bir gençti. Gözleri özellikle dikkat çekici bir ışıkla parlıyordu sanki. Siz de kimsiniz? Koridorun ucunda yağmurluğa bürünmüş bir kadın gölgesi seçiliyordu. Komiser yaklaştı. Yine bir çocuk. Bu da 25 yaşın altında olmalıydı. Kısaca kesilmiş açık renk saçları, solgunluğuyla gözlerin etrafındaki halkaları daha da belirginleştiren derin çizgili küçük yüzünü çevreliyordu. Kadının güzelliğini görmek için ışık kontrastı gerekiyordu sanki. Adım Pierre Nieman diye açıkladı başkomiser. Bu kapıyı çalmadan evime girmeniz için yeterli bir neden mi? Özür dilerim, kapı aralıktı. Siz Remy Kayo'nun eşi misiniz? Kadın cevap yerine Nieman'ın elindeki çerçeveyi aldı, duvardaki yerine astı. Sonra soldaki odaya girerek yağmurluğunu çıkardı. Nieman kızın yıpranmış hırkasının aralığından solgun ve zayıf memesini gördü. Girin dedi kadın. İstemeye istemeye. 5. ayrımın sonu. Sayfa 44. Devamı 6. ayrımda.